Ayrım 30.
Söz verdiğimiz insanlar var. Bu memleketin aydın ve cesur insanları. Bunların listelerde yer almasına neden mani olunuyor? Refik Bey sorusunu kesin bir muhatap belirtmeden bitirmiş ama asıl hedefinin Köprülü olduğunu hissettirmişti. Köprülü sözü üstüne aldı. Bu listeler teşkilatın tercihlerine göre hazırlandı. Refik Koraltan istifini bozmadı. Sesini biraz sertleştirdi. Mehmet Ali Bayar'ı bizzat ziyaret ederek listemizde yer alması için ikna ettim. Şimdi siz malum olmayan bazı sebeplerle bunları yok saymak istiyorsunuz. Neymiş sebep? Biri Nazım'ın avukatıymış, öbürü solcuymuş, öteki işçiymiş. Bu mu bulabildiğiniz mazeret? Kendini destekleyecek bir gerekçesi daha vardı. Onu da ekledi. Adnan Bey'in de, Celal Beyefendi'nin de teklifleri vardı. Odaya sessizlik hakim olmuştu. Köprülü böyle bir müdahale karşısında şaşırdı. Hiç beklemiyordu. Kurucuların teklif ettiği isimlerin şöhretli solcular olduğunu söylemek istedi. Kendini çabuk toparladı. Bu açıklama münakaşayı çığırından çıkarabilir, sevimsiz sonuçlar doğurabilirdi. Köprülü bir ara yol önerdi. Bir dahaki seçimlerde bu arkadaşları değerlendirme imkanı sağlarız. Refik Koraltan'ın sinirleri gerilmişti. Sesini daha da yükseltti. Ben sözümün arkasında dururum. Hemen şimdi Kayseri listesinin başına Mehmet Ali Aybar'ı yazınız. Derhal, şimdi. Geri döndü. Celal ve Adnan Beylerin kendisini hayretle izlediklerini görünce güldü. Sesini yumuşattı. Sizler de teklif ettiğiniz isimlerin listede yer almasını sağlayınız. Lütfen sağlayınız. Hemen sağlayınız. Benim itimadım ciddi şekilde sarsılmıştır. Celal Bey müdahale etti. Adnan Bey'in vereceği ismin yaratacağı ihtilafın büyüyüp birden alevlenmesini önlemek istedi. Fuat Bey, liste konusunda gösterdiğiniz zahmete teşekkür ederim. İki isim için daha müdahale hakkını bizim adımıza sizin kullanmanızı rica ediyorum. Sabit Şevki'yi ve Mehmet Ali'yi listelerimizin mutena yerlerinde değerlendiriniz ve sonuçlarını bize bildiriniz. Toplantıyı bitirmek istedi. Sesini biraz hafifletti. Gayretiniz için teşekkür ederim. Sonra aradığı isimlerden bazılarını daha bulamamış gibi rahatsızdı ve giderek sertleşebilirdi. Yine kendini kontrol etti ve sordu. Matematik hocasını ne yaptınız? Celal Bey'in matematik hocası dediği Osman Bölükbaşı'ydı ve bu konunun ihmalini rahatsız edici bulmuştu. Adnan Bey'e döndü. Adnan Bey, bu meseleyi çözmeden ayrılmayınız. Adnan Bey dışarı çıktığında Samet Ağoğlu kapıda bekliyordu. Meraklı gözlerle kendisini seyretmekteydi. Mehmet Ali listede yer aldı. Meseleyi Bayar halletti. Senin matematikçiyi de listeye koyduk. Haydi yemeğe gidelim. Konyalı'ya ne dersin? İstanbul'un sıcak bir günüydü. Öğle yemeğine geç kalmışlardı. Telaşlıydılar. Samet Ağoğlu içeride olanları öğrenmek istiyordu. Umarım sizi zorlamadılar. Hayır, hiçbir zahmet söz konusu olmadı. Bayar tereyağından kıl çeker gibi halletti. Bayar, Sosyalist İşçi Partisi'ni kuran Sabit Şevki Şeren'i seçimlerde şanslı görmüyordu. Partisi yeni kurulmuş ve teşkilatlanmamıştı. Ancak işçi meselelerine olan vukufuyla dikkatini çekmişti. Partisinde bu bahisleri böylesine derin bilgi ve tecrübeyle tartışacak kimse olmadığı için yararlanmayı düşünmüş ve Demokrat Parti listesinde yer alması için ikna etmişti. Kenan Öner ve Köprülü'nün küçük tuzağıyla feda edilmek istenen ilk isim buydu. Adnan Bey'de hukuk bilgisinin derinliği ve savunma cesaretiyle dikkat çeken avukat Mehmet Ali Sebük'ün listede yer almasını istiyordu. Mehmet Ali Sebük, sol düşünceli vatansever olarak İstanbul hukuk camiasında çok önemli ve şöhretli bir yer edinmişti. Nazım Hikmet'in avukatlığını yüklenmiş, başarılı savunmasıyla sol düşünce modelinin temel değerlerinin Türkiye'de tartışılmasına katkısı olmuştu. Dedikodulara göre il başkanı Kenan Öner bu solculardan memlekete hayır gelmez hiddetiyle listelerde yer almalarını engellemek istemişti. Adnan Bey böylesine şahsi tercihlerin ileride önemli sorunlar yaratacağını görmüş ve Samet Bey'i bu bahislerde kulağı delik olması için uyarmıştı. Önümüzde kongre var. Bir davanın peşini kovalamak elbette ki malumat ve cesaret ister. Ama asıl önemli olan siyasetin bir kadro işi olduğudur. Şimdi kafanı bu işe yormaya başla. Arkasından Samet Ağoğlu'na cesaret kazandıracak ilk ismi hatırlattı. Biliyor musun? Koraltan'ı bir kere daha sevdim. Ummadığın anda, umulmadık cesaret ve ısrar içinde bir davanın yürekli sözcüsü olabiliyor. Nazım'ı Koç'tan çağırdıklarında şaşkınlık içinde kaldı. İstanbul'dan ziyaretçileri olduğu söylenmişti. Böyle soğuk kış ortasında kendisini kimin ziyaret edeceğini düşündü. Akla gelen ihtimalleri mümkün görmüyordu. Piraya artık ziyaretlerini seyretmişti. Aylardır geldiği yoktu. Mektuplarındaki bekleyiş hasretinin sesi de kısıktı. Zaman zaman kızıl saçlı rüzgarını özlediği oluyordu. Bazen kendini ayıplayan çığlıklar yükselttiği doğmuştu. Piraye yaptıklarının haksızlık olduğunun farkındaydı, üzülüyordu. Sonra kendini haklı buluyor ve bir şairin dünyasının derinliğini anlayacak kadın olmadığını söyleyerek teselli arıyordu. Piraye'nin sevgisinde de Nazım'ın aradığı şeyler henüz fark edilmemiş olduğu yerde duruyordu. Nazım'ın içinde sağlam bir Piraye tahlili vardı. Günü gelince bu tahlili dillendirecek ve kendisinin haklı olduğunun kabulünü isteyecekti. Düşüncelerini kendiyle konuşur gibi olgunlaştırıyor, sanki mektup satırlarına döker gibi renklendiriyordu. Pirayen beni vakarla, vefayla, sadakatle, temkinle, itidalle, alışkanlıkla, haşmetle, akılla, yürekle sevdi. Bunlar şefkatli bir annenin, sadık bir zevcenin, vefalı bir nişanlının sevgileridir. Beni delicesine canı çekmedi. Piraye bana bir kere olsun gözlerimin içine bakarak seni seviyorum demedi. Zihninde bu tiradı her gün tekrarlıyor ve acılı bir hasretin artık serin ve samimi vuslatının olmayacağını düşünüyordu. Nazım başka ilişkilere hazır bir dünyanın ortasında fırsat kollayan adama dönmüş gibiydi. Her hadisede kendini haklı çıkaracak mazeretin üretilmesinden rahatsız değildi. Bu vakitsiz ziyaretin gerisinde heyecanlı bir davetin olabileceği ihtimalini düşündü ve rahatsız oldu. Ürkerek gitti. Nazım titredi. Yıllardır vefanın en güzelini birlikte yaşadıkları dostları karşısındaydı. Va, Nu ve Müzehher. Bir hafta her gün hapishanede bir araya gelip eski günlerin nesi varsa paylaştılar. Tam 10 yıldır görmediğim insanlarım diyordu. Oturup önce ağlaştılar. Nazım boynundaki kravatı çözdü, ceketini çıkardı. Savcı cesur adamdı. Hiçbir infaz adalet ahlakına aykırı olamaz, diyordu. Hapishane müdürü yürekli çıkmış, Nazım'ın ranzasının yanına oturmalarına müsaade etmişti. Nazım yüksek sesle şiirlerini okuyordu. Mısralarda Piraye'ye sitem vardı, naz vardı. Nazım'ın yüreği boştu. Müzehher o yüreğin içine baktı. Hapishane kapısında Gazali'den rubailer okuyup demir parmaklıkların açıldığı lacivert bahçeye uzanan tek sevgi kalmamış gibi boş bir siyahtı. Yukarı koğuşta bağlama çeken Şeker Ali'nin sesi de yoktu. Avuçlarında camdan bir şey gibi kalbini sıkıp parmaklarını kanatarak kırasıya sevdiği, çıldırasıya sevdiğinden iz bile yoktu. Müzehher aşkı tatmış kadındı. Dostuna sahip çıkmanın zamanı geldiğini düşündü. Vala'nın gözlerine şöyle bir dönüp baktı. Seferberliğe gider gibiydi. Ben arkamda yüreği boş bir Nazım bırakmam. 14. Bölüm. Soframda yeşil biber, tuz, ekmek. Testimde sana sakladığım şarabı içtim yarıya kadar bir başıma seni bekleyerek. Nazım Hikmet. Ey sevgili, anladım bu uzaktan sada ile, ömrün yegane lezzetidir hatıran bile. Yahya Kemal. Meclise bir bomba düştü. Psikopat. Demokrat grubu ayağa kalkmış, kürsüyü protesto ediyordu. CHP'nin kalabalık kadrosu, eski sözcüleri Menderes'e hedef alan bu ağır hakareti sanki hak ettiği isabetli bir teşhis gibi görmüş, Hatip'i alkışlıyordu. Fuat Köprülü ayağa kalkıp meclis başkanını protesto etti. Böyle bir ayıp gider ayak tam size yakışan iftihar olmuştur. Sonra hitabet kürsüsüne döndü ve daha dikkat çekecek bir lisanla haykırdı. Bu ayıp sana yeter Recep Bey. Celal Bayar ayağa kalkmış, Demokrat Parti grubunu meclisi terk etmeye davet etmişti. Kalkınız arkadaşlar, müzakereyi terk ediyoruz. Sultan Hamid'in meclislerinde bile bu kadar hantal bir diktatörlük ayıbı olmamıştı. Demokrat milletvekilleri salonu terk ederken geride kalanlar müstehsi bir lisanla uğurluyorlardı. Uğurlar olsun. CHP grubu hiçbir şey olmamış gibi görüşmeleri sürdürdü. Başvekil kürsüdeydi. Rastlanılmamış bir asabiyet içinde ve Demokrat Parti'yi meclis terbiyesinde görülmemiş bir dille eleştiriyordu. Kendi çöplüğünde öten horoz gibi mutluydu. İşin aslı şuydu. Bütçe görüşmeleri sırasında Demokrat Parti grubu adına konuşan Adnan Bey, iktidarın yakasına yapışmıştı. Sesi uysaldı. Jestleri, mimikleri, konuşmasının dikkat ve itina içinde izlenmesini sağlıyordu. Önce kürsüye Maliye Bakanı Halit Nazmi Bey çıkmış, sıradan bir takdim konuşmasıyla yetinmişti. Bütçenin gerekçesi ve tahminleri kuşku yaratacak kadar zayıf kalmıştı. Halit Nazmi Bey gibi tecrübeli bir Maliye Bakanı'nın böyle hafif bir takdim konuşmasıyla yetinmesi aslında bir siyasi tercih olarak önceden belirlenmişti. Bütçenin teknik yönlerinin tartışılmasından önce kürsüye gelen başbakan bütçe politikalarını bir iftihar lisanıyla aktarmış ve işin basit gördüğü teknik takdimini Maliye Bakanı'na bırakmıştı. CHP grubu adına konuşanlar da bütçenin teknik yönünü değil parti politikalarını öne çıkaran üslubu seçmişlerdi. Böylece önceden planlanmış usta hatiplerin lisanıyla Demokrat grubun gözü korkutulmak istenmişti. Recep Peker, CHP'de İnönü dahil hemen herkesin çekindiği siyasetçiydi. Atatürk'ün ilk karargahındaki en önemli kurmaylar arasında yer almış ve milli mücadeleyi her safhada Gazi Hazretleri'nin dünya görüşünde savunmuş ve savaşmıştı. Kolay pes ettiği görülmemişti. Gazi Hazretleri'nin bile zaman zaman Recep Bey'in eğilimini öğrenmeden harekete geçmediği söylenirdi. Devlet denildiğinde Recep Bey'in bütün akarsuları durduran bir bileği vardı. Bu bilek şimdiye kadar bükülmemişti. Herkese tepeden bakan tavrı vardı ama içinde hayatı alttan alan bir köylü masumiyetinin diklendiği de görülürdü. Her şeyin üzerinde bir cumhuriyet aşığıydı ve gururunun manzaralarını sergilemekten zevk duyardı. Kelimelerle arası çok iyiydi. Hangi sözü söylerse kimi avucuna alacağını biliyor ve bunu her seferinde muhatabına göre değiştiren belagatlı kürsüyü dinletiyordu. Recep Bey'in takdim konuşmasıyla bütçe görüşmelerinin sona ereceği beklenirken Adnan Bey'in kürsüde görünmesi şaşkınlık yarattı. Kütahya Milletvekili Başbakan Recep Peker kürsüden inmiş, bu kez kürsüye yine Kütahya Milletvekili Adnan Bey çıkmıştı. Kendinden emindi. Muhatabını önemseyen tavırları hemen dikkat çekmişti. Milletvekillerinin çoğu uzun süreden beri yakından tanıdıkları Menderes'i ilk defa önemli bir görüşmenin sözcüsü olarak dinleyeceklerdi. Bu merak aynı zamanda Recep Peker'e duyulan sinsi asabiyetin tatmini fırsatı olarak değerlendiriliyordu. Adnan Bey kürsüde Recep Peker'i yerden yere vursa bile içlerinden geldiği gibi davranamayacak ve alkışlayamayacaklardı. CHP milletvekillerinin hepsi Recep Bey korkusuyla suskun kalacaklardı. Bu daha işin başında belli oluyordu. Adnan Bey beklenmeyen bir ekonomik tespitle müzakereyi avucuna almıştı. Memleketin iç emniyetini bozacak ve dışarıya karşı haysiyet ve itibarını kıracak herhangi bir hükümet dikkatsizliğinin karşısında olacaklarını söylüyordu. Seçtiği kelime son derece yumuşaktı. Ağır bir itham havası içinde hükümet hataları demek yerine hükümet dikkatsizliği yumuşatmasını kullanmış ve ilk bütçe müzakeresinde Demokrat Parti'nin ne kadar yapıcı bir siyaset içinde olduğunu göstermek istemişti. Bu sözler doğrudan Recep Peker'i muhatap almıştı. Yumuşatmanın gerekçesi belli ki biraz da muhatabının sertliğiydi ve ürkmenin ilk adımda belli olmasını istememişti. Sonra bütçeyi eleştirmeye başladı. Milletin parasının murakabesi gerekir. Görevimiz budur ve bunun ihmalini kim işlerse işlesin yakasına yapışacak cesaretteyiz. Hiç kimsenin geçmişten getirdiği şöhret buna engel olamaz. CHP milletvekilleri sinsi sevinç içindeydiler. Adnan Bey şaşkınlık veren bir cesaretle konuşuyordu. Asıl önemlisi bütçe eleştirisi şimdiye kadar görülmemiş üsluptaydı. Bütün teknik detayları ele alıyor ve işlenmiş hataları belirtip nasıl düzeltebileceğini gösteriyordu. Uzun yıllar bütçe komisyonunda görev yapmasının Adnan Bey'e güçlü bir siyasi teşhis yeteneği kazandırdığı ortadaydı. Bu yeteneğini yine bütçe komisyonlarında kazandığı maharetle mali meselelere tatbik ediyor, dinleyenlerin hemen kabul edeceği tespit ve eleştirileri ortaya koyuyordu. Demokrat Parti grubu da şaşkınlık içindeydi. Meclis birdenbire Adnan Bey'in yeteneklerini keşfetmiş ve hayran kalmıştı. Kelimeleri özündeki manadan ayırmayan dikkatle seçiyor ve muhatabının içinde bulunduğu durumu teşhir eden maharetle kullanıyordu. Kürsüden indiği zaman Demokrat grubu ayakta alkışlıyordu. Halit Nazmi Bey'in kürsüye çıkıp Adnan Bey'i nasıl cevaplandıracağını bekliyordu. Umulmadık bir şey oldu. Cevap için kürsüye maliye vekilinin çıkması beklenirken Recep Peker'in hükümet adına cevap vermek için kürsüye yürüdüğü görüldü. Kendinden emindi. Sesi yumuşaktı. Çehresinin bütün hatları gülüyordu. Hiçbir söze fazlaca alınmış izlenimi vermiyordu. Milletvekilleri alışılmışın dışında bir Recep Peker seyrediyorlardı. Böyle bir eleştiri konuşmasının arkasından Recep Bey'in vereceği cevap önem kazanmış, ancak böyle yumuşak bir çehreyle verilecek cevap önceden önemini biraz kaybetmişti. Beklenen olmadı. Recep Peker bir fırtınaya döndü. Demokrat Parti adına dinlediğiniz Adnan Menderes'in sesinde kötümser ve psikopat bir ruhun, hasta karanlıklar içinde, sebatlı bir milletin ve arkada bıraktığı karanlıklarda azametli, şan ve şerefli bir istikbale gitmek azminde bulunan, kudretli bir devletin hayatını bir boşluk halinde ifade eden bir ruh halinin akislerini dinledik. Bu uzun cümleye verilmek istenen mana ilk işitildiğinde hemen anlaşılacak açıklık taşımıyordu. Hatta özünde tutarsız, ifadesinde çapraşık bir hitaptı. Cümlenin doğru dürüst düzeni bile yoktu. Tek önemli yanı Menderes'i doğrudan muhatap alan ve rakibini psikopat olarak tanımlayan ağır hakaretti. Recep Peker sözlerini pekiştirmeyi severdi. Şimdi daha açık bir ifadeyle ne demek istediğini ortaya koydu. Bu kez kullandığı cümlede hem mana hem ifade hemen anlaşılıyordu. Demek ki her şeyi geriye çeken anlaşılmaz hareketler bu psikopat ruhtan doğuyor. Bu nedenle Menderes'in sözlerini ihtiyat ve tereddütle karşılıyorum. Recep Peker'in sesindeki heyecan kayboldu. Son birkaç cümleyle toplantıyı kavgasız kapatmayı düşünüyordu. Söyleyeceklerinin tereddüdü içindeydi. Biraz da ihtiyatlı tavırlar takınıp meclisi etkilemeyi düşündü. Adnan Bey kurnazlığı fark etmiş ve hemen hükmünü vermişti. Kürsüye doğru sesini yükseltti. İhtiyat ile tereddütü karıştıran bir zihinden sıhhatli hüküm çıkmaz. Bu nedenle hem fikrinize hem terbiyenize itibarımız yoktur. Peker'in konuşmayı meclis terbiyesi dışında yönlendirmeye çalışması ümitsiz durumda olduğunu gösteriyordu. Tok çok tecrübeli denilen Peker ne zaman havlu atılacağını bilmemenin ağırlığı altındaydı. Bu tecrübesizliği her zaman sığınıp herkesi ikna ettiği gerekçeye bürüyüp gidermek istiyordu. Kendini ne sandı ki bu delikanlı? 15 senedir bu mecliste ama devletin ayağa düşürülmesine müsaade etmeyeceğimi hala öğrenememiş. Müzeher artık belli aralıklarla Nazım'a mektuplar gönderiyor, memleketin meselelerini tartışan konuların yanında hapishane yalnızlığının ıstıraplarını anlatan tesirli şeyler yazıyordu. Bir keresinde meseleye doğrudan girmiş ve geçenlerde münevver ziyaretime geldi, uzun uzun senden konuştuk demiş ve hançeri kınından çıkarmıştı. Münevver Nazım'ın dayısının kızıydı. 30'unu henüz tamamlamıştı. Müzeher o yeşil gözlü güzelin tarifini yaparken yüzüne şöyle bir bak, kumral bir baharın ılıklığını duyacaksın demişti. Münevver Celili Hanım'ın küçük kardeşi Mustafa'nın Fransız eşi Gabrielle'den dünyaya gelmiş ve annesinin bütün güzelliklerini ihmal göstermeyen bir iştahla almıştı. Babasının erken ölümü üzerine Gazi Hazretleri'nin himayesini görmüş ve tahsilini Marsilya'da tamamlayıp İstanbul'a dönmüştü. Hukuk mektebine gidiyordu, peşinden koşanı çoktu. Ressam Nurullah Berk'le evlenmiş ve hemen bir kızı olmuştu. Müzeher, uzun uzun konuştuk açıklamasıyla yetinmemiş, mektubunun sonunu "Münevver sana hayran, dilinden bir türlü düşmüyorsun" eklemesiyle Nazım'ın "boş bırakmam" dediği yüreğine kurt düşürmüştü. Nazım, "Münevver'i 13 senedir görmedim. Kocası da akıllı, kültürlü, yakışıklı adammış. Geçiştirmesiyle anlatılanlara bigane kalmış" izlenimi vermek istiyordu. İşin gerçeği Münevver'in hatıralarında gizliydi. Münevver henüz 18 yaşında Nazım'a aşık olmuş ve 3 yıl çalkantılı bir beraberliğin tadını çıkarmıştı. Nazım evli olduğu için işimiz zordu. Ama duygularımız ve arzularımız sağlamdı, diyor, zor denilen günleri zahmetli bir geçmişin sevinçleriyle yad ediyordu. Müzeher sözü tam yerinde kullanıyor ve istediği etkiyi yaratıyordu. Yeniden Nazım'la yazışmak arzusu uyanmıştı. Bu kere de kendisi evliydi ve işleri gene zordu. Münevver arzularını dizginleyecek kadın değildi. Sadece saygılı bir fırsatın doğmasını bekliyordu. O fırsat Celile'ydi. Adnan Bey meclisten ayrılıp doğru evine gitti. Başarılı bir görüşmenin galibiydi. Yüzünde ilk bakışta sezilen gurur vardı. Berin Hanım endişeli bekleyişini birden üzerinden attı. Adnan Bey'in sevinçli çehresine bir yeni küçük tebessüm daha ilave etmek istedi. Küçük Aydın kucağındaydı. Kundağı kuruydu. Adnan Bey uzattı. "Bugün hiç ağlamadı, hiç uyumadı. Sizi bekleyişinde bir sevinç vardı." Holün ortasında bütün aile bekliyordu. Berin Hanım çocuklarını bayram sabahı gibi giydirmiş, babalarının siyasi hayatındaki en önemli gününün akşamında birlikte bir gurur paylaşmasını hazırlamıştı. Yüksel, delikanlılık günlerinin heyecanlarını bir yana bırakmış, bu iftarı ilk elden tatmak için kardeşlerinin başına geçmişti. Mutlu, henüz çocukluğunu koruyordu ve söylenini yapmıştı. Aile bir araya geldiler. Adnan Bey'in çehresindeki o beşuş manzara görülmeye değerdi. Berin Hanım sofrayı hazırlamıştı ve bu akşam huzur verici bir aile yemeği yenecekti. Berin Hanım, Adnan Bey'in meclisteki başarısıyla övünüyor, bu iftarı çocuklarıyla paylaşmak istiyordu.